Ayrım 49, sayfa 679. 6. Shanguan Yintong sorgulama için tavuk çiftliğinin ofisine götürüldü. Çıplak ayakları yağmur suyundan şişmişti. Yağmur saçaklardan şelale gibi dökülüyor, avluyu dolduruyor ve çatıya vururken inliyordu. Dong Qingping ile geçirdiği o son andan itibaren yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Arada duru gibi oluyor ama hemen ardından daha da şiddetle yağmaya devam ediyordu. Ofisin içindeki yağmur suyu yarım metreden fazlaydı. Siyah bir yağmurluğa sarılmış olan güvenlik şefi sandalyesinin üzerine çömelmişti. Sorgulama 2 gün 2 gecedir sürüyordu ama hala bir ilerleme kaydedilmiş değildi. Güvenlik şefi sigara üstüne sigara yapıyordu. Ofisin içindeki suyun üzeri şişmiş sigara izmaritleriyle kaplıydı. İçerisi katran kokusuna boğulmuştu. Kızarmış gözlerini ovuşturan adam yorgunlukla esnedi. Onun esnemesi kayıt memurunu da esnetti. Kayıt memuru ıslak masanın üzerinden sudan şişmiş bir evrak defteri alıp mürekkebi dağılmış kayıtlara baktı. Shanguan Yintong'un kulağını çekip sert bir ifadeyle ''Konuş ona tecavüz ettikten sonra öldürdün değil mi?'' diye sordu. Shanguan Yintong ağlıyordu ama artık dökecek gözyaşı kalmamıştı, göz pınarlarında. ''Onu ben öldürmedim, ona tecavüz de etmedim.'' diye tekrar edip durdu. Bölüm şefi sabırsızca ''Bana itiraf etmek zorunda değilsin. Biraz sonra ilçe asayiş bürosunun adli tıp bölümü kurt köpekleriyle birlikte burada olacak. Onlar gelmeden konuşursak bunu gönüllü bir itiraf sayarız.'' dedi. ''Onu ben öldürmedim, ona tecavüz de etmedim.'' dedi Shanguan Yintong bir kez daha uykulu bir halde. Bölüm şefi bir paket sigara çıkardı. Paketi buruşturup suyun içine attı. Gözlerindeki uykuyu elinin tersiyle silip kayıt memuruna ''Sun, çiftlik merkez ofisine gidip asayiş bürosuna bir kez daha telefon et de biraz acele etsinler.'' dedi. ''Burnunu çekerek ceset kokuyor. Biraz daha geçirirlerse geriye inceleyecek bir şey bulamayacaklar.'' dedi. Kayıt memuru ''Şefim, aklınız başınızda değil galiba. Dün bütün telefonlar kesikti.'' Telefon direkleri bu sağanak yağmurda devrilmiş olmalı dedi. Hay anasın dedi şef. Sandalyeden atlayıp yağmurluğunun kukulatasını başına geçirdi. Kapıya doğru yürüdü. Başını kapıdan dışarıya çıkarıp etrafı kolaçan etti. Kükreyen bir yağmur perdesi şefin parlak sırtını sırılsıklam etti. Koşarak Shanguan Jintong ve Long Qingping'in romantik anlar geçirdiği odaya gitti. Kapıyı itip içeriye girdi. Odanın içinde temiz su ve kirli su birbirine geçmişti. Suyun üzerinde birkaç tavuk ölüsü süzülüyordu. Duvarın yanındaki tuğla yığının üzerine tünemiş birkaç canlı tavuk vardı. Boyunlarını vücutlarına gömmüşlerdi. Burunları akıyor ve acı içinde gıdaklıyorlardı. Yintong'un başı yarılacakmış gibi ağrıyor, dişleri birbirine vuruyordu. Yintong'un zihni sadece Long Qingping'in çıplak vücuduyla meşguldü. Onun dışında başka bir şey düşünemiyordu. Bir dürtüyle onun ölmekte olan çıplak vücuduyla birleştikten sonra derin bir pişmanlığın içine düşmüştü. Şimdi de bu kadına karşı nefret ve tiksintiden başka bir şey hissetmiyordu. Bu kadını zihninden atmak için uğraşıyordu ama geçen senelerde Natasha ile olduğu gibi bu kadın da derin bir şekilde zihnine kazınmıştı. Ama bu iki duygu birbirinden farklıydı da Natasha çok güzel bir gölge gibi peşindeyken Komutan Long korkunç bir hayalet gibi onu avlıyordu. İnsanlar onu buraya şimdi bulunduğu odaya sürüklerlerken komutanla arasında geçen utanç verici ayrıntıları gizleme kararı almıştı. Onu ben öldürmedim, ona tecavüz de etmedim. O bana zorla sahip olmaya çalıştı. Karşı koyunca da intihar etti. Bu acımasız sorgulamanın baskısı altında sadece bunları açığa çıkaracaktı. Şef geri dönüp boynunu sallayarak boynunun üzerindeki sulardan kurtulmaya çalışırken ''Hay anasını, iyice şişmiş, tüyleri yolunmuş bir domuz gibi iğrenç.'' dedi. Konuşurken eliyle boğazını tutuyordu. Uzakta çiftlik kantininin siyah dumanlar çıkaran kırmızı tuğlalı bacası sesli bir şekilde yıkıldı. Baca ile birlikte kantinin çatısı, pencereleri, jaluzileri artık ne kaldıysa hepsi birlikte yıkıldı. Yere düşen enkaz parçaları etrafa sular sıçrattı. ''Çöktü, kantin çöktü.'' diye konuştu şef dehşete düşmüş bir tavırla. ''Bırak şu siktiğimin sorgulamasını şimdi, yiyecek bir şeyimiz bile kalmadı.'' Kantin çöktükten sonra etraftaki tarlaların da öne açılmış oldu. Etrafı ta ufuk çizgisine kadar uzanan ürkünç bir su dünyası kapladı. Taşkın ejderha nehrinin su seviyesi setlerin üzerinde bulunan su seviyesini aştı. Yağmur sanki gökten hızla geçen bir su kovasından yağarmışçasına düzensiz yağıyordu. Kova sanki aynı anda her yerdeydi. Yağmur okları havada uçuşuyordu. Bazı yerlerde gürültülü, bazı yerlerde püskürür gibi. Bazı yerlerde kaynayarak yağıyor, bazı yerlerde ise sis şeklindeydi ama nerede yağıyorsa orada puslu bir belirsizlik vardı. Kovanın yetişemediği yerler biraz daha aydınlıktı. Güneş ışınları yavaş yavaş akan seli aydınlatıyordu. Taşkın Ejderha Nehri çiftliği zaten deniz seviyesinin altında olan Gowemi Kuzeydoğu Bucağı'nın en alçak yerine kurulmuştu. Üç ilçeden gelen yağmur suyu burada toplanıyordu. Kantininin çöküşünü takiben çiftlikteki kiremit çatılı toprak yapıların hepsi birbiri ardına ikişerli üçerli çökmeye ve azgın suların içinde kaybolmaya başladı. Sadece sağcı Liang Bodong tarafından tasarlanıp inşa edilmiş olan tahıl deposu ayakta kaldı. Tavuk kümesinin mezarlıktan alınmış tuğlalarla yapılmış birkaç bölümü de ayakta kalmayı başarmıştı. Ama buradaki su seviyesi de çoktan camlara kadar gelmişti. İçeride suyun içinde birkaç tabure süzülüyordu. Su seviyesi Shangguan Yintong'un beline kadar gelmişti. Kıçının altındaki sandalye suyun üzerinde oynamaya başlamıştı. Çiftliğin yerleşim bölgelerinden selle mücadele eden insanların çığlıkları yükseliyordu. Biri yüksek sesle "Nehrin setine gidin, sete gidin!" diye bağırıyordu. Kayıt memuru pencereyi tekmeleyip kendini dışarı attı. Şef ona küfür etti. Ardından Shangguan Yintong'a dönüp "Beni takip et!" dedi. Şefle birlikte avluya çıktılar. Kısa boylu şef kollarını kürek gibi açıp guruldayarak suda yürümeye çalışıyordu. Shangguan Yintong arkasına döndüğünde çatıya tünemiş bir grup tavukla onların yanında duran suçlu tilkiyi gördü. Long Qingping'in cesedi odadan dışarıya süzülüp Yintong'un peşine takıldı. Yintong ne kadar hızlanırsa ceset de o kadar hızlanıyordu. Yintong dönüş yaptığında ceset de onunla birlikte dönüyordu. Long Qingping'in kendini yakın takibi alan cesedi neredeyse Yintong'u korkudan altına ettirecekti. Cesedin saçları savaş kalıntılarının oradaki dikenleri tellere takılınca Yintong rahat bir nefes alabildi. Uçak savarlarının namluları çamurlu suyun içinde baş gösteriyordu. Tanklarsa taret ve namlularını bir kaplumbağa gibi suyun dışına çıkarmışlardı. İki adam traktör birliğinin yanına vardıklarında tavuk çiftliği tamamen göçtü. Traktör birliğinde çalışanlar iki Sovyet yapımı kızıl biçer döverin üzerine çıkmışlardı. Aşağıda hala biçer döverin üzerine çıkmaya çalışanlar vardı ama çıkmaya çalışırken tek yaptıkları şey çoktan biçer döverin üzerine çıkmış olanların aşağı düşmesine neden olmaktı. Azgın bir dalga güvenlik şefini alıp götürdü. Shangguan Yintong bu azgın dalganın yardımı sayesinde yeniden özgürlüğüne kavuştu. Birkaç sağcı ile birlikte bir araya geldi. Sağcılar el ele tutuşup taşkın ejderha nehrinin setine doğru yürümeye başladılar. Liderleri yüksek atlama birincisi Wang Meizan'dı. En arkadaysa sivil inşaat mühendisi Liang Bodong geliyordu. Ortadaysa Huo Lina, Ji Kuingizi, Kuya Kuisha ve adını bilmediği bir sürü kişi vardı. Yintong yarı yüzerek yarı yürüyerek sağcıların birliğine katıldı. Kuya Kuisha elini uzatıp onu yakaladı. Sıra sıklama olduklarından ötürü kadınların elbiseleri üzerlerine yapışmıştı. Ve bu halleriyle çırılçıplak görünüyorlardı. Yintong, can çıkar huy çıkmaz dedirten bir tavırla o kötü alışkanlığı takınıp çok kısa bir anda Huo Lina'nın, Ji Kuingzi'nin ve Kuya Kuisha'nın düzgün memelerine kaçamak bir bakış atıverdi. Bu üç çift meme sahiplerinin içinde bulunduğu paniğin aksine çok sakin görünüyorlardı. Long Qingping'in o henüz uygarlaşmamış demir gibi iri memelerine kıyasla senin içinde bile hala güzel ve sıcak, kutsal ve göz alıcı, özgür ve romantiktiler. Yintong'u çocukluğunun o tatlı hayal dünyasına götürdüler hemen. Long Qingping'in hayaleti koy bulunca Yintong kendini bir kelebek gibi hissetti. Long Qingping'in o kara cesedinin gölgesinden çıkıp gün ışığı altında kanatları kuruttu. Ardından garip ve hoş kokular salan o memelerin arasına süzülüp dans etti. Shangguan Yintong bu içinde yürümesi çok zor olan suyun içinde sonsuza dek ilerleyebilmeyi düşledi ama taşkın ejderha nehrinin seti bu düşü paramparça etti. Çiftlikte çalışanlar setin üzerinde omuz omuza ayakta duruyordu. Sel suyu olukların içinde yavaş yavaş akarken suyun üzerine hafif bir sis tabakası kaplıyordu. Etrafta ne kırlangıç ne de martı vardı. Güneybatıda uzanan dalan şehri yağmurun beyaz sis perdesi altında kalmıştı. Suyun şarıltısı dört bir yandan duyuluyordu. Kırmızı kiremitli tahıl deposta çöktüğü zaman taşkın ejderha nehri çiftliği büyük bir göle dönüştü. Setin üzerinde ağlama sesleri yankılanıyordu. Solcular ağlıyordu, sağcılar da ağlıyordu. Çok nadir gördükleri çiftlik müdürü Lidu, Lu Liren, gri saçlı başını sallayarak tiz bir sesle bağırıyordu. "Yoldaşlar, ağlamayın artık, güçlü olun. Eğer birlik olursa kazanamayacağımız savaş yoktur." Birden elini göğsüne götürüp setin üzerine yığılıverdi. Çiftliğin yönetim kurulu başkanı onu yakalamaya çalıştı ama Lidu göz açıp kapamadan kendini çamurun içinde buldu. "Aranızda doktor var mı? Var mı ilk yardımdan anlayan? Doktor, çabuk doktor çağırın!" diye bağırdı adam. Kuya Kuisha ve sadece bir genç adam yardıma koştu. Onun nabzını ölçüp gözlerinin içine bakmak için göz kapaklarını kaldırdılar. Burnunun altındaki çukuru ve baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki noktayı kontrol ettiler ama yaptıklarının hepsi boşunaydı. Sadece genç, kayıtsız bir tavırla. Ölmüş, kalp krizi dedi. Ma Ruiliam ağzını açıp boğazından Şanguan Pandi'nin feryatlarını çıkardı. Gece çökerken insanlar ısınmak için birbirlerine sarıldı. Gökte yeşil ışıkları yanıp sönen bir ışık belirince aşağıda bir umut baş gösterdi ama uçak bir kuyruk yıldızı gibi geçip gitti. Ve bir daha da geri dönmedi. Gece yarısından sonra yağmur sonunda durdu. Sayıları belirsiz bir kurbağa korusu sağır edici şarkılarını söylemeye başladı. Gökte birkaç titrek yıldız belirdi. Kurbağalar konserlerine kısa bir ara verdiğinde ağaç tepelerinde esen rüzgarın ıslığı duyurdu. Birdenbire suyun içine atladı. Suya girer girmez karnı ölü bir balık gibi yukarıya çevrildi. Kimse yardım için bağırmadı. Sanki kimsenin umurunda değildi. Bir süre sonra başka biri daha suya atladı. Bu kez insanlar nasıl denir daha bir duyarsız davrandılar. Hualina ve Kuya Kuisha Shangguan Yintong'un yanına giderlerken üzerlerinde yıldızlar parlıyordu. Sana seceremi dolaylı bir yoldan anlatmak istiyorum dedi Kuya Kuisha. Ardından Hualina ile birkaç dakika Rusça konuştu. Hualina sesine hiçbir duygusal ton katmadan Kuya Kuisha'nın dediklerini tercüme etti. Ben 4 yaşındayken beyaz bir Rus kadına satıldım. Bu beyaz Rus'un neden Çinli bir kız satın alıp yetiştirmek istediğini hiç kimse bilmiyor. Kuya Kuisha yine Rusça bir şeyler söyledi. Onun ardından Hualina tercümeye devam etti. Sonra bu Rus kadın bir gün alkol zehirlenmesinden öldü. Ben de sokaklara düştüm. Ardından bir demiryolu istasyon şefi beni alıp büyüttü. Bu evde bana çok iyi davrandılar. Sanki kendi öz kızları gibiydim. Varlıklı bir aile olduklarından beni okula gönderdiler. Kuya Kuisha yine Rusça bir şeyler söyledi. Onun ardından Hualina tercümeye devam etti. Devrimden sonra tıp fakültesini kazandım. Görüşlerini açıkça dile getirme tantanası sırasındaki fakirlerin içinde kötü insanlar olabileceği gibi zenginlerin içinde de iyi insanlar olabileceğini dile getirdim. Sonra sadece olarak etiketlendim. Ben senin 7. ablan olmalıyım. Kuya Kuisha Hualina'nın elini sıkıp teşekkürlerini sundu. Sonra Shanguan Yintong'un elini tutup onu bir köşeye çekti. Alçak bir sesle. Senin hakkında bazı şeyler duydum. Ben tıp okudum. Öğretmenim bana o kadın intihar etmeden önce onunla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Doğru mu bu dedi. Ardından intihar ettikten sonra diye fısıldadı Shanguan Yintong. Bu yaptığın çok aşağılık bir davranış dedi Kuya Kuisha. Güvenlik şefi aptal bir adamdı. Bu sel senin hayatını kurtardı farkında mısın? Shanguan Yintong anlamış bir şekilde başını salladı. Kadının cesedinin selle birlikte süzülüp gittiğini gördüm. Suçunun delilleri böylece ortadan kaybolmuş oldu. Dişini sık biraz. Onunla cinsel ilişkiye girdiğini inkar et. Eğer bu selden sağ salim kurtulursak dedi düz bir sesle az önce kendinin benim 7. ablam olduğunu iddia eden kadın. Kuya Kuisha'nın ön sesisi doğru çıktı. Selin Shanguan Yintong'a çok büyük bir yardımı dokundu. Tam da ilçe asayiş bürosunun baş müfettişi ve adli tıptan bir araştırmacı şişme bir botla taşkın ejderha nehrine vardıkları zaman kurtulanların yarıdan fazlası açlıktan setin üzerinde bayılmıştı. Bayılmamış olanlarsa nehrin kenarına çömelmiş yağmur suyuyla çürümüş olan kokmuş Bayılmamış olanlarsa nehrin kenarına çömelmiş yağmur suyuyla çürümüş olan kokmuş sazları kemiriyorlardı at gibi. Bot kıyıya yanaşınca müfettiş ve araştırmacı bottan atladılar. Kurtulanlar onlardan yiyecek alma ümidiyle başlarını üşüşüverdi. Hemen ama onlar hemen kimlik kartlarını ve tabancalarını çıkarıp insanlara oraya kahraman bir kadının tecavüzünü ve cinayetini araştırmak için geldiklerini belirttiler. İnsanlar birden sövüp saymaya başladı. Çatık kaşlı müfettiş sağ kalanlara liderlerinin kim olduğunu sorduğunda insanlar üzerinde düğmesi bile kalmamış gri üniformasıyla setin üzerindeki çamura uzanmış Luleren'i işaret edip işte liderimiz o dediler. Müfettiş burnunu kapatıp leş gibi kokusu etrafa sinekleri çekmiş olan Luleren'in şişmiş cesedini hızla geçip aramaya devam etti. Bu kez telefon edip ona suçu ihbar eden güvenlik şefini arıyordu ama güvenlik şefinin en son 3 gün önce bir tahta parçasına sarılmış bir halde taşkın ejderha nehrinin ağzına doğru süzüldüğünü söylediler. Müfettiş Ji Quinzi'nin yanına geldiğinde durdu. Bu ikisi boşanma sonrası karmaşık duygular içinde olan bir çiftin soğuk bakışlarıyla birbirlerini süzdüler bir süre. Ji Quinzi birinin ölmesi bir köpeğin ölmesiyle eşdeğer değil mi bugünlerde? Daha neyin araştırmasını yapıyorsunuz? Müfettiş çamurlu suyun içinde süzülen şişmiş insan ve hayvan cesetlerine bakıp bu ikisi farklı şeyler dedi. Shanguan Yintong'u yakalayıp onu konuşturmak için çeşitli psikolojik taktikler denediler. Soruşturma setin üzerinde yapıldı ama Shanguan Yintong dişini sıkıp o son sırrını kimselere ifşa etmedi. Onlarca gün sonra titiz müfettiş ve adli tıptan gelen araştırmacı diz boyu çamura girip Long Qingping'in cesedini dikenli tellerin orada buldular. Araştırmacı tam da fotoğraf makinesini çıkarıp cesedin fotoğrafını çekecekken ceset sanki tam da ona ayarlanmış bir saatte bomba gibi infilak etti. Cesedin çürümüş derisi ve şuruk kıvamındaki yapışkan sıvıları suyun üzerinde geniş bir alana yayılıp suyu kirletti. Dikenli tellerin üzerinde sadece bir bıçakla kazınmış gibi duran beyaz kemikleri asılı kaldı. Adli tıptan gelen araştırmacı onun üzerinde mermi deliği olan kafatasını dikkatlice eline alıp etraflıca inceledikten sonra şu iki sonuca vardı. Ateş edildiğinde namlu şakağına dayalıymış. Muhtemelen intihardır ama cinayet olasılığını da göz ardı etmemeliyiz. Tam da Shangguan Yintong'u yanlarına alıp gitmek üzerelerken bir grup sadece etraflarını çevirdi. Ji Kuinzin baş müfettişle olan özel ilişkisinden faydalanarak gözlerini iyice açıp şu çocuğa baksana. Sence tecavüz edip ardından öldürecek birine benziyor mu? O kadın çok korkunç bir şeytandı. Üstelik bu çocuk benim öğrencimdir dedi. Açlık ve leş kokusunun işkencesinden kurtulmak için kendini nehre atıp intihar etmeye çoktan hazır hale gelmiş olan müfettiş can sıkıntısından bezmiş bir sesle dava kapanmıştır. Long Qingping cinayete kurban gitmemiş intihar etmiştir dedi. Adli tıptan gelen araştırmacıyla birlikte bota bindi. Tam kürekleri asılacaklardı ki bot kendiliğinden aşağı doğru süzülmeye başladı. Ayrım sonu sayfa 688.